Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
İkinci gün. Kabristandan çıkıp eve gittim. Annem şaşırmıştı. Her gece beni aklı başından gitmiş bir sarhoş olarak görmeye alışmıştı. Geceleri eve herhalde Alaturka saate göre 4 ve 5'ten sonra gelirdim. Hasta olmadığıma inandırdıktan sonra kendi halime bırakıldım. Gördüğüm hayalleri düşünmekle vakit geçiriyordum. Pek erken uyudum. Ertesi gün erkence çarşıya gittim. Birkaç ufak tencere, tabak, sahan, kaşık, bir mangal ve benzeri malzemeyle yağ, pirinç, kahve ve benzeri şeyler aldım. Erkence kabristana geldim. Aynalı dede kulübesinin önünde oturuyordu. Hediyelerimi reddetmedi. Kahve pişirdi. Bir miktar konuştuktan sonra yemek yedik. Biraz uyuduk. Daha sonra kahvelerimizi içtik. Dede neyini aldı. Evvelki günkü gibi güzel bir sesle gazel okuyarak neyi üflemeye başladı. Okuyordu. Bu şu un alem, bis sebatu bi kıdem. Nerede Havva Adem, varsa aklın ey dedem. Dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Yad-ı mazi bahşeder, hayf-u âlâm-u keder. Olma meşgul-i kader, kimse kalmaz, hep gider. Dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Sen gibi bir sâile, hayf değil mi gâile? Olma meşgul hal ile, derdi istikbal ile. Bu hayatta yok vefa, her günü derdü cefa. Sen ey müştak-ı sefa, ömrünü etme heba. Kim bilir ethem imiş, bilmeyen sersem imiş. Gayeti bir dem imiş, ma adası hem hüzün imiş. Dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Bu şuun, yani realiteler ve bu alem ne ezelidir ne de ebedidir. Havva ile Adem nerede? Ey dedem, aklın varsa dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu dem. Geçmişi hatırlamak üzüntü, ıstırap ve keder verir. Kaderle uğraşma. Çünkü kimse kalmayıp herkes gidecektir. Senin gibi bir dilencinin dert ve sıkıntıyla uğraşması yazık değil mi? Ne şimdinin ne de geleceğin derdiyle de uğraşma. Dem bu demdir. Bu hayatta vefa yoktur. Her günü dert ve eziyettir. Ey huzura can atan, ömrünü boşa geçirme. Dem bu demdir. Kim bilirse o ethemmiş, bilmeyen de sersemmiş. Ölüm sırasında hayat sadece bir nefesten ibaret olup, geride kalansa dert ve kederden ibaretmiş. Dem bu demdir, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu dem. Biraz sonra neyin sesi hafif hafif ve hoş bir inilti halini aldığı sırada dalmıştım. Müşahade başladı. Bel şehrinde bir evde bulunuyordum. Henüz yatağımdan kalkmıştım. Odama bir kadın girdi. Bu benim karımmış. Bana Farsça ile Sanskrit arasında bir dille söylüyordu. Garibi şu ki ben de bu dili tamamen biliyordum. İki şahıstan meydana gelmiş bir adamdım. Hem bendim hem de binlerce sene önce yaşayan bir İranlı. Kadın dedi ki, geç kalıyorsunuz. Artık elbisenizi giyiniz de vaktiyle temaşa bayramında bulunabilirsiniz. Evvela güzelce karnımı doyurduktan sonra elbiselerimi giydim. Elbisem sırtıma giydiğim şaldan uzun bir gömlekle belime sardığım bir kuşaktan ibaretti. Başımda sivri bir külah, sokağa çıktım. Bir büyük kalabalık telaş ile koşuşmaktaydı. Ben de onlara uydum. Sokakları dolaşa dolaşa bir meydana çıktık. Binlerce, yüz binlerce adam toplanmıştı. Meydanın tam orta yerinde büyük bir çadır kurulmuştu. Niye geldiğimi, ne olacağını bilemediğimden yanımda bulunan adamlardan birisine sormaya mecbur oldum. Cevaben, bugünden itibaren 40 gün temaşa bayramıdır. Şimdi tellallar bağıracak ve herkesi imtihana davet edecek. Herkes birer birer Zerdüşt'ün huzuruna gidecek. Her kim hak sözü söyleyebilirse hakikatleri temaşa etmesine izin verilir. Alnına cennetlik yazısı yazılır. Her kim söyleyemezse mahrum kalır. Alnına cehennemlik yazısı yazılır. Lakin güzel iş ve hareketlerde bulunursa o yazı kaybolur. Çocukları ve ailesi, akraba ve dostları sevinçlerinden düğün yaparlar dedim. Ben hiçbir şey bilmediğim için elbette imtihanı veremeyecektim. Alnıma cehennemlik yazısı yazılacaktı. Geldiğime pişman oldum. Evime dönmeye karar verdim. Evvelce konuştuğum adama fikrimi açtım. Sakın gideyim deme. Zira gelmeyenlerin, gelip imtihan vermeden dönenlerin alnına cehennemlik yazısı yazılır dedi. Bu mecburiyet karşısında daha az zarar olarak imtihana girmeyi kararlaştırdım. Tellallar bağırmaya, herkes birer birer ve tam bir intizamla çadıra yaklaşmaya başladı. Benim bulunduğum yer çadıra pek uzak olmadığından bir saat sonra kapısında bulunuyordum. Bir kapıcı herkesi birer birer çadıra koyuyordu. Nöbet bana geldi, girdim. Zerdüşt yüksek bir tahtta oturmuş, başında bir altın taç, sırtında kıymetli elbiseler vardı. Etrafında 40 kadar ihtiyar, hürmet ifadesi olmak üzere elleri göğüsleri üzerinde ayakta duruyorlardı. Meclisin heybetinden şaşırdım kaldım. Cahili kusurundan dolayı utanç verecek bir duruma düşmemek ve kınanmamak için kalbimden duaya başladım. Zerdüşt sordu, "Nereden geldin?" Kalbime ilham edilen şu cevabı verdim. Nasıl ve niçin yaptığından mesul olmayan Allah'tan. Niçin gönderildin? Allah, nurla karanlıkları ayırmak, nuruyla adil, karanlıklarıyla da kahredici olmayı istedi. Nuruna ben, karanlıklarına da gayrım dedi. Nuru nedir, karanlıkları nedir? Nuru Hürmüz, karanlıkları Ahriman'dır. Zerdüşt dininde hayrı temsil eden iyi kuvvete Hürmüz, şerri temsil eden kötü kuvvete de Ahriman denilir. Hangisi üstündür? Şimdi her ikisi eşittir. Ne Hürmüz Ahriman'a ne Ahriman Hürmüz'e üstün gelmez, gelemez. Bu çekişme nedir? Sonu ne olacak? En sonunda Hürmüz Ahriman'a üstün gelecek. Alem hep nur olacak. Sonra ne olacak? Allah hep ben, hep ben diyecek. Gayrım demeyecek. Sen kimsin? Kiminsin? Ben nurdanım, Hürmüz'ünüm. Zerdüşt ellerini kaldırdı. Allah seni nur etsin, dedi. İki kaşımın ortasına kadar inen bir yeşil dik çizgi alnımda meydana geldi. Zerdüşt'ün yanındaki ihtiyarlar, Allah mübarek kılsın, Allah mübarek kılsın, dediler. Huzurdan çıktım. Alnımdaki yeşil çizgiyi gören halk büyük bir hürmetle safları açıp bana yol vermekteydi. Çadırın kapısında yanıma verilen bir rehberin yol göstermesiyle meydanın bir tarafında hazır duran atlara bindik. Doğu tarafta görünen zümrüt gibi tepelere doğru gittik. birkaç saat yolculuktan sonra bir çeşit kervansaraya ulaştık. O günün kalan kısmını orada geçirerek ertesi günü seher vaktinde uyandırıldık. Rehberim beni bir odaya götürdü ve dedi ki, "Pek dehşetli bir çarpışmaya gireceksin. Kılıç, kalkan, gürz gibi harp aletlerini kullanmakta ustalığın var mıdır? Hele bir deneyelim." Rehberimle beraber girdiğimiz oda türlü türlü silahlarla doluydu. Rehberim bana bir zırh giydirdi. Bir gürzü almamı işaret etti. Ben kendimde büyük bir kuvvet ve ustalık hissediyordum. Gürz oyunlarında ve bundan sonra kılıç kullanmada rehberimin aferinlerini aldım. Orada bulunan silahların en iyilerinden birer takım aldıktan sonra kanatlı atlarımıza bindik. Akşama kadar uçtuktan sonra büyük ve heybetli bir dağın eteğine ulaştık. Dağ o kadar yüksekti ki tepesi görünmüyordu. Sanki zirvesi gökleri yarmış, ucu bucağı bilinmeyen yüksekliklerde kaybolmuştu. Rehberime bu dağı sordum. Fark Dağı cevabını aldım. O geceyi dağın eteğinde geçirdik. Güneşin doğmasıyla beraber atlarımıza bindik. Bu defa dağın tepesine doğru uçuyorduk. Atlarımızın ilk hızı her türlü hayalin üstüne çıkmıştı. Nihayet dağın tepesine ulaştık. Buradan gözlerimize çarpan manzara insan gözünün görmediği, hiçbir hayalin ermediği bir haldi. Dünya kadar geniş bir meydan görülüyordu. Bu meydanın sol tarafına gelen yarısı en karanlık gecelere aydınlık dedirtecek kadar karanlıktı. Sağa gelen yarısı ise nura sönük dedirtecek kadar ışık saçıyordu. Akıl ve sır ermez tuhaflıklardan olarak gözlerimiz bu göz kamaştırıcı ışığa dayanabildiği gibi, o cehennemi andıran karanlığın her tarafını dahi aydınlıkmış gibi görebiliyordu. Sanki mahşer meydanı andıran bu yerde sayısız insanlar toplanmıştı. Bunların bir kısmı meydanın sağ tarafında, yani bir takımı nur okyanusunda ve diğer takımı karanlıklar denizinde bulunmakta olup iki takımın arası boştu. Bu boşluğun nihayetinde iki büyük taht kurulmuş olup bunlardan nur tarafında bulunanın üzerinde Hürmüz oturmakta, güzel yüzünden çıkan eşsizlik örneği şimşekler o nurlar içerisinde bile görülebilecek parıltılar saçmaktaydı. Karanlıklar içine kurulmuş olan tahtın üzerinde en korkunç ifritlerden daha çirkin, en kötü devlerden daha pis suratlı ahriman oturmaktaydı. Lakin bütün bu hayret veren manzaraları eşsiz oluşunun azametiyle örten ahrimanla Hürmüz'ün tahtları arasında ve her ikisinin başları hizasında gökte asılı duran bir taht. Biz meydana vardığımız vakit doğruca Hürmüz tarafına katıldık. Biraz sonra meydanda dayanılmaz bir gürültü meydana geldi. Her ağızdan, "Bakınız, bakınız, Allah'ın emri yeryüzüne indi!" sözleri çıkıyordu. Gökyüzüne asılı tahtın üstünde, beşer hayalinin bütün benliğiyle özlediği, bütün güzellikleri kendinde toplamış bir peri yüzlü dilber, ayaküstü duruyor ve elinde bir küre tutuyordu. Bu kürenin doğu tarafındaki yarısı aydınlık, batı tarafındaki yarısı da karanlıktı. Aydınlıkla karanlık arasında öyle bir denklik vardı ki, ne aydınlıktan karanlığa ve ne karanlıktan aydınlığa bir tek zerre geçmiyordu. Sağ taraftaki sayısız halk, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, karanlıkları kaldır!" diye çağrıştılar. Ahriman taraftarları ise "Ey karanlık, hakikatini göster!" diye bağırıştılar. Bir harika eseri olarak uzak ve yakın her kulağa kadar gelebilen tatlı bir sesle nur yüzlü peri cevap verdi. "Bu meydan adalet ve imtihan meydanıdır." Bunun üzerine herkes derin bir sessizliğe ve her iki taraf kendinden geçercesine sessizce dualara daldı. Ortada hakim olan tam sessizlik arasında Hürmüz ayağa kalktı ve şu konuşmayı yaptı. Ey insanoğulları! Allah sizi kendi gibi nur olmanız için yarattı. Sizi bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Size her türlü nimetleri verdi. Lakin sizi nur iken karanlıklarla yordu, ruhken cesetle karıştırdı. Ta ki sevmediği karanlıkları sevdiği nur ile kaldırasınız. Ey insanoğulları! Nur benim, bana gelin. Benim olun, ben olun. Nurun gerektirdiği güzel huylarla ahlaklanınız. Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçınınız. Kendiniz gibi insanları nefsinize tercih ediniz. Kin ve çekememezlik, ikilik çıkarmak ve öfkelenmek, başkasının hakkını zorla almak ve başkasına saldırmak, açgözlülük ve haset gibi karanlığın çirkin huylarını kendinizden kovunuz. Mutlaka Allah'a şükrediniz. Her ne verdiyse kanaat ediniz. Velhasıl bu imtihan dünyasından nur olarak gidiniz ki ebediyen nurlar alemi karargahınız olsun. Hürmüz oturdu, Ahriman ayağa kalktı, şu hitabeyi okudu. Ey insanoğulları! Gözünüzü açınız. Yaratılışınızın icabını iyice düşününüz. Şairce söylenmiş ve fakat yalan sözlere uyup da ömrünüzü boşa geçirmeyiniz. Gülünüz, eğleniniz, zevk ediniz, yiyiniz, içiniz. Dünyada yalnız iki istek, iki gaye vardır. Kalanı yalandır. Bunun birisi kibir, diğeri şehvettir. Bu iki gaye insanı sevk eden benliktir. Bu iki isteği elde etmeye çalışınız. Nefsinizi her şeye tercih ediniz. En küçük bir zevkiniz için binlerce insan telef olsa bile hiç önem vermeyiniz. Kendi yaratılışınızın icabı budur. Tabiat kanununun icabı da budur. Bir küçük kuş kurtları daha büyük kuşlar küçük kuşları yiyor. Büyük kuşları da bazen açlık, bazen soğuk mahvediyor. Bir böcek tohumları yiyor. O böcek de diğer bir hayvanın dişlerine gıda oluyor. O hayvanı da bir diğeri yutuyor. Bir koyun otu yiyor, siz de koyunu yiyorsunuz. Bu alem birbirini yemek ve mahvetmek üzerine kurulmuştur. Her şey birbirinin doğuştan düşmanıdır. Birbirinin hırs ve açgözlülük dişinden kurtulanı da bir gün geliyor, ecel denilen sihirli ifrit yutuyor. İşte hakikat budur. Palavralara inanmayınız. Benliğinizden başka varlık, zevkinizden başka gaye tanımayınız. Hürmüz yumuşak bir hareketle ayağa kalktı. Ey insanlar! Ahriman denilen kötülük ifritini, kepazelik devini dinlemeyiniz. Sözleri yalandır. Gerçek kulluk, kibir denilen yalancı fikre nispetle büyük bir zevktir. Nice manevi zevkler vardır ki, şehvet onların yanında nefret edilmeye değer bir şey kalır. Ahrimanın dediği benlik, hayvana mahsus bir sevki tabidir. İnsanın benliği, ahlak ölçüleriyle intizama sokulmalıdır. İnsan, tabiat bağında yetişmiş bir güzel çiçekse de, akıl denilen ruhu okşayıcı kokuyla diğerlerinden seçilmiş bir çiçektir. Hayvan topluluklarını idare eden kanunların çoğu insana göre adaletle alakalı değildir. Bir kısmı ise adeta bayağıdır. Dinlemeyiniz dedi. Bu defa da Ahriman öfkeyle söze başladı. Hürmüz yalan söylüyor. Sizi bir takım uydurma kanunların, hayal icadı kaidelerin esiri, acizlik ve itaatte en adi hayvanlardan daha aşağı bir hale getirmek istiyor. Sizi 3-5 günlük zevkinizden alıkoymayı arzu ediyor. Dinlemeyiniz. Allah'ın dal kavuğu olan Hürmüz'ü dinlemeyiniz dedi. Bundan sonra her ikisi birbirini yalanlaya yalanlaya nihayet birbirine hücum edecek oldular. Lakin onlardan yüksek tahta oturan elindeki küreyi aralarına uzattı. Henüz vakit gelmedi. Boş yere uğraşmayınız. Çarpışma sırası taraftarlarınızdadır dedi. Bunun üzerine Hürmüz, beni seven meydana çıksın dedi. Aynı sözü Ahriman da söyledi. O aralık ben de rehberimle beraber sağ taraftaki savaşçılara katıldım. O geceyi orada geçirdik, mükemmel ikram ve hürmet gördük.
Arkası Yarın, Amak-ı Hayal, Eser Filibeli Ahmet Hilmi, Seslendiren Selahattin Koca Aslan.